Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Hacegan'dan Mektuplar programında Süleyman Derin hocamızla 96. mektuptayız. Mektubat-ı Rabbani tercümesinde 96. mektubu okuyup şerh ederek devam edeceğiz inşallah. Hocam merhaba.
Merhabalar Uğur Bey kardeşim, teşekkür ederiz.
Allah razı olsun, bu programda da sizinle beraberiz. Bakalım neler diyor mektubat.
Eyvallah. Dinle, okuyun, bize de şey yapalım, şerh etmeye çalışalım inşallah.
Ey oğul, içinde yaşadığın şu an fırsatı değerlendirme zamanıdır. Ve cemiyet sebeplerinin hepsine ulaşmak da mümkündür.
Şimdi burada bir ufak ara verelim çünkü cemiyet kavramı geçti.
Bu nedir bu kavram hocam?
Evet, birincisi oğul dedi, yani gençlere biraz hitap var burada. Gençler gençken vaktinin kıymetini iyi bilsin. Çünkü insan ileriki yaşlarda daha dindar olacağını, daha böyle takvalı olacağını düşünür. Bunlar doğru değildir. Gençken, hani ağaç yaşıken eğilir derler. İnsan ne kadar gençken kazanırsa hem ilmi hem de irfani efendim kazanımlarını, onları yaşlılıkta devam ettirebilir. Yoksa gençken kazanılmayan hiçbir efendim fazilet ileri yaşlarda kendiliğinden, yani yaşlılık insana, sadece yaşlılık insana bir kemalat getirmez. Bu bir. İkincisi, cemiyet meselesi, bu çok önemli. İnsanın yani gönlünü, kafasını, beynini, her şeyini bir araya getirip konsantrasyonunu böyle harika bir şekilde yönetmesi demektir. Çünkü insan genç yaşlarda her ne kadar ilgisi, alakası dış dünyaya fazla olsa da sağlık açısından iyi seviyede olduğu için
kuvvet, eğer, zindelik, tabii, zeka değil mi hocam?
Bunlar daha üst seviyede olduğu için gençler eğer akıllı olurlarsa bu enerjilerini çok güzel kullanabilirler.
O gençliğin değerini bilirsek, bu enerjiyi de doğru kullanırsak eyvallah, daha hayırlı olur inşallah.
Eyvallah.
Peki devam edelim efendim. En değerli vakitler olan gençliğin baharını Hak Subhanehu Teala ve Tekaddes Hazretlerine taat ve ibadet olan en güzel amellerle geçirmek gerekir. Aynı şekilde şer'i anlamda şüpheli olan şeylerden ve haramlardan kaçınarak beş vakit namazı cemaatle eda etmek ve zekat vermek ve zekat vermeyi geciktirecek miktara ulaşıldığında İslam'ın esaslarından olan zekatı vermek gerekir.
Eyvallah. Şimdi burada tabii gençlere bazı tavsiyeleri var. Bunlar işte namazdı, eğer imkanı varsa zekattı, infaktı. Ama belki biz bugün gençlerimize esas tavsiye etmemiz gereken şey, burada da zaten bahsediyor, haramlardan kaçınmak. Çünkü maalesef öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, yani gençlerin işi hakikaten zor. Çünkü her türlü boş vakit, efendim bol beslenme, rahat imkanları var ve haramlara giden yollar da son derece kolaylaşmış.
Çağımız sıkıntılı hocam.
Maalesef gençlerin işi hakikaten zor. O yüzden biz genç kardeşlerimizden
bu dönemde ne yapmalarını tavsiye ediyoruz hocam?
Yani ilim, irfan meclislerinden hiç ayrı kalmasınlar. Nefislerine boş vakit ayırmasınlar. Eğer ufacık bir boş vakit olursa nefse yönelik, nefis sizi alır kendi yani o kötü vadilerin birinde helak eder.
Karanlığa doğru sürükler.
Kesinlikle, kesinlikle. Bugün maalesef değil mi, işte görüyoruz yani.
Örnekler
gençler
mevcut.
Parklarda, bahçelerde böyle aylak aylak gezen, esrar uyuşturucu kullanan nice genç kardeşlerimiz var. Maalesef. Bu sebeple yani hakikaten İmam Rabbani'nin bu gençlere olan mektubu bence çok önemli mektup.
Peki efendim, devam ediyoruz.
Buyurun.
Bu zekatı da en içten ve en halisane duygularla, hatta minnetle ve yalvararak vermelidir. Hak Subhanehu o eşsiz keremiyle bütün bir gün içinde yalnızca beş vakit namazı emretti.
Şimdi burada tabii zekatı verirken de yani ben veriyorum,
namazdan
iyilik yapıyorum diye değil, bu fakir benim zekatımı almasa ben ne yapardım diye onu teşekkür ederek, hatta Allah rahmet eylesin üstadımız, eski mütevaffa üstadımız Musa Efendi Hazretleri, böyle birine bir zekat, infak, herhangi bir hayır verdiğinde böyle üzerine güzel el yazısıyla almalarından dolayı teşekkür ederek
hassasiyet gösteriyor.
Hassasiyet gösteriyor. Yani onların kalbini hiçbir şekilde kırmıyor. Hakikaten buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani nezaketle vermek lazım ki alan kesinlikle incinmesin. Ya ben fakirim, garibanım duygularına kapılmasın. Onu onur etmek.
O kalp ısınarak almak değil mi efendim?
Yani sufiler için ibadetlerdeki edep yerine göre ibadetin daha önemli hale geliyor. Çünkü siz orada edebe dikkat etmezseniz yani kaş yaparken göz çıkarırsınız. Bu ifade ediyor. Yaman Rabbani Hazretleri. Buyurun.
Nami mallardan ve otlak hayvanlarından kesin olarak 40'ta biri fakirlere tahsis etti. Ve mubahları kullanma sahasına oldukça geniş tuttu.
Allah-u Teala yani %2,5 kırkta bir zekatı fakirlere ayırdı. Yani
o ölçüyü vermiş burada.
Fakirin onlar hakkı. Yani sizin onlara verdiğiniz bir bu fazilet, bir ihsan değil. Hakkını istiyor insan sizden. Yani o fakir. Bir kere onu hakkı olarak vereceğiz. Yani onda bizim payımız yok. Ondan sonra verdiğimiz şey olursa onda da yine müteşekkir olacağız. Çünkü o fakir bizim cennete gitmemize.
Cennet yolcusu olmamıza inşallah.
İkinci mesele de mübahlar meselesi. Yani bizim dinimiz insana faydalı olan her türlü mübahı helal kılmış. Ama diğer dinlere bakıyoruz mesela. Hristiyanlığa bakıyoruz, Yahudiliğe bakıyoruz, Budizme bakıyoruz. Onlarda insanlara faydalı pek çok şey haram iken, insanlara zararlı olan pek çok şey de başka pek çok zararlı işte teşvik ediliyor. Böyle bir ikilem var bunlarda. Mesela işte evlilik Hristiyanlıkta hoş görülmüyor. İşte ruhbanlık hayatında evlilik yasaklanmış. Ama gidiyorsunuz kilisede şarap ayini var. Yani bu ne biçim perhiz, bu ne biçim hani lanet olsun derler ya. Mübahlar konusunda diğer dinlerde müthiş bir dengesizlik var. Halbuki İslamiyet bizim ruhumuzun ve bedenimizin ihtiyacı olan her şeyi fazlasıyla. Yani içki Allah haram kılmış ama bin bir çeşit içecek, meşrubat helal kılınmış.
Nece nimetler var.
Ya bütün meyvelerin suları ama bunun mayalanarak şarap hali ki insanı sarhoş ettiği için, insana zarar verdiği için. Yani geçtiğimiz günlerde bir yılbaşı yaşadık değil mi? Ölenler, kalanlar, trafik kazaları. Yani ne kadar...
Ülke gündemine kötü şeyleri düşürdük yine. Niye? Bir yılbaşında.
Niye? Çünkü insanların o gün içki içtiği için, sarhoş olduğu için her türlü haram...
Adli dengeyi yitirince insan.
Kesinlikle. Böyle bir şey oluyor. Bu da bunun göstergesi. Allah-u Teala niye yasaklamış bunu? Çünkü insanlara zararlı. Evet.
Buyurun efendim. Peki hocam. O halde 24 saat içinde yalnızca bir saati Hak Teala'ya İtaat için ayırmakta tembel davranmak, 40 parça içinden bir parçayı fakirlere vermekte cimrilik etmek, sınırları ve alanı çok geniş olan mubah dairesinin dışına çıkıp haramlara ve şüpheli olan şeylere dalmak, insafsızlığın son kertesidir.
Hakikaten Allah'ın bize istediği emirlere bakıyoruz. Aşırı bir emir yok. Yani namaz diyorsunuz, günde toplasanız bir saat. Yani 24'ten Allah 24 saat vermiş.
Değil mi?
Bir saatini geri istiyor. Size servet vermiş. 40 koyun vermiş, bir tanesini geri istiyor. Yani 40'ın 20'sini istemiyor. Ne bileyim, bütün emirler öyle. Yasakları da böyle yani. Allah size su içmeyi yasaklamıyor. Yemek yemeyi, ekmek yemeyi yasaklamıyor. Yani ihtiyacınız olmayan, içtiğinizde veya yediğinizde size zarar verecek şeyler yasaklamış. Bunlara rağmen... Yani biz şunu ben anlatıyorum her zaman kıymetli dinleyicilerimize şunu paylaşmak istiyorum. İslamiyet bazen zannettiği gibi insanın hayatını zorlaştırmaz. Tam tersine insanın hayatını kolaylaştırır. Çünkü Rabbimizin bizim ibadetlerimize ihtiyacı yok. Bizim emirlerine, yasaklarına uymamıza ihtiyacı yok. Kimin ihtiyacı var? Bizim kendimizin ihtiyacı var. Yani içki içmediğimiz zaman, kumar oynamadığımız zaman daha kaliteli aile hayatımız oluyor. Ne bileyim ibadetlerimizi yerine getirdiğimizde, düzenli bir insan olduğumuzda, infak ettiğimizde toplum daha güzel bir toplum oluyor. Bize faydası var bunların yani. Hepsinin faydası bize raci.
Hem Allah'ın rızasını kazanıyoruz hem toplumda güzel bir yer kazanıyoruz. Değil
zaten
mi hocam?
Ayet-i Kerime'de kim Rabbinden korkarsa Allah ona iki cenneti verir diyor. Bu ayeti şöyle tefsir ediyor müfessirler. Daha bu dünyada cennete girer. Düşünün gibi insan içki içmiyor, zekatını veriyor.
Ne kadar düzenli bir hayat, huzurlu yani, bir hayat, yüz gülüyor.
Tabii insan infakta bulunuyor. Şimdi böyle bir insanın hayatında düşman olmaz. Hani Kırgızların bir sözü var. Bin dost az, bir düşman fazla diyorlar. Bir insan herkese iyilikte bulunuyor, infakta bulunuyor, zekatını veriyor, güler yüz gösteriyor, güler yüz sadaka veriyor Allah Resulü. Yoldaki pislikleri temizliyor, kaldırıyor imanın bir şubesi diye. Şimdi böyle bir insan toplumda sevilmez mi? Veya böyle toplumda kim yaşamak istemez?
Tabii ki.
Bir de düşünün ki soyguncuların, böyle sarhoşların ne bileyim yani
kendini kaybeden insanlar
yaşadığı bir toplumu
yüzler
düşünün.
Yüzler gülmüyor.
Yani.
Parlamıyor.
Evet, evet, evet. Bunu hakikaten fark etmemiz lazım. Pek çok bugün kardeşimiz sana diyor ki dinler insanların hayatını zorlaştırmak için gelmiştir. Bazı dinler için doğru. Yani Hristiyanlık, Yahudilik bazı dinlerde bunu görüyoruz. Yani getirdiği kurallar insanlığın daha güzelleşmesine çok katkısı olmuyor. Halbuki İslamiyet son din olduğu için, bozulmamış din olduğu için bütün hükümleriyle, ahkamlarıyla insanı korumaya çalışıyor. Dün bir arkadaşımız dedi ki efendim dedi. Bu üç talak meselesini sordu bir arkadaşımız. Dedim bu insanın rahmetidir. İnsanlığa bir acımadır. Zahiren baktığınızda yani bir insan bir kadınla bir kere evleniyor, boşanıyor. Tekrar evlenip boşanıyor. Tekrar üçüncüsünden sonra bir daha evlenemiyor. ta ki kadın başka evlilik yapsın. Dedim bu Allah-u Teala'nın bize rahmetidir. Nasıl? Siz bir insanla evlendiniz. Evlilik yürümedi. Ama toplumsal baskı, işte anneniz, babanız, akrabalarınız falan filan tekrar sizi aynı hanımla ikinci bir evlilik. Yine yürütemediniz. Tekrar bir evlilik. Yine yürümemişse artık. Kendini zorlama yani. Hayat geniş, insanlar çok. Niye yani iki insan değil mi? Bugün neticede ne oluyor? Evlilik yürümediği zaman en sonunda artık biri silah çekip birini vuruyor. Ne bileyim çok kötü şeyler oluyor Allah yani. Göstermiş. Ne gerek var bu kadar kötü bir şeye devam ettirmeye? Evet. Tabii ki evlilik yürütmek çok önemli. Boşanmak en kötü.
O müessese.
O ayrı konu. Ama neticede mesela özellikle düşünün ki bir hanımefendi bir kötü adamla evlenmiş. Dövüyor, sövüyor, ağzını burnunu dağıtıyor, gönderiyor anasını evine. Boşadım seni diyor. Tekrar işte babası diyor kızım işte çocuğum var, şu var, bu var. Tekrar götürüp teslim ediyorlar bu adamın eline. Adam tekrar dövüyor, vuruyor, kırıyor, geri gönderiyor. Üçüncüsü tekrar artık baktınız ki bu iş yürümeyecek. İslamiyet ne yapıyor? Böylece insanlara şunu söylüyor yani. Kardeşim ben artık şer'an evlenemem o erkekle tekrar. Böylece o hanımı o şiddetten kurtarmış oluyor. Kimse de bunu baskı yapamayacağı için. Yani bunun gibi zahiren bize ters gözüken İslam'ın ahkamı bile eğer bir düşünsek kısasa kısas mesela. Şimdi bugün öyle günlere geldi ki maalesef insanlar öldürürüm 3-5 ay sene yatar çıkarırım diyor.
Onu bile göze alıyor değil mi insanlar?
Yani tabii. Şimdi Allah-u Teala ne diyor? Kısasla sizin için hayat vardır ey akıl sahipleri. Yani düşünürseniz kısas yapıldığında o toplumda cinayetler azalır. Çünkü adam bilir ki ben birini öldürürsem devlet, hükümet veya işte maktulün yakınları da beni öldürtür. O zaman hiç kimseye dokunmayayım. Şimdi insanlar keyfine maalesef açın gazeteleri bakın yani. En ufak bir kızgınlık, en ufak bir şeylik çekip silahı vuruyor. Arkadaşını, neyse, rakibini, düşmanını. Bu sebeple hakikaten İslamiyet'in rahmet olduğunu iyi fark etmemiz gerekiyor. Bunlar hakikaten elhamdülillah yani pek çok insanın bilmediği ama aslında hep bize rahmet olan Rabbimizin emirleri, yasakları hep bizim için rahmettir. Bunu hakikaten bilmekte büyük fayda var.
İnşallah. Devam ediyorum hocam. Lanetli şeytanın ve nefsi emmarenin otoritesinin bütün yoğunluğuyla kendini hissettirdiği gençlik döneminde küçük bir amele büyük bir ecir verilir.
Tabii şimdi gençlik döneminde ibadet etmek çok sevap. Çünkü bu dönemde nefsin güçleri çok yüksek. Yani şehvet gücü, işte fiziki güçler, yani hastalık yok, el ayak ağrımıyor. Aklına gelen her şeyi yapabilir genç insan. Dikkat ederseniz de hem Peygamber
gücü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
tabi döneminde hem hayırda hem de şerde. Bugün de yani değil mi? Nerede gençlerimiz şer işlerde maalesef çok kullanılabilir. Terörizmde, işte isyanda, şurada sağa sola yıkıp yakmada. Bugün pek çok genç arkadaşımızı görüyoruz, üzülüyoruz ama tabii onlar kadar bizim de kabahatimiz var. Onları aydınlatmadığımız için, belki bilgilendirmediğimiz için. İşte bu sebeple gençler bu dönemde eğer bu fiziki, şehevi güçlerine sahip çıkarlar da bunları kontrolsüz şekilde ortalıkta göstermezlerse Allah'ın izniyle onlara gelen mükafat çok daha fazla. Yaşlı bir insanın gözünü korumasıyla daha açık söylersek, genç bir insanın gözünü koruması arasındaki sevap farkı çok fazla. Genci daha çok mükafat var. Allah inşallah hepimize ve bütün genç kardeşlerimize bunları nasip eylesin.
Amin. Amin inşallah. Yarın hayatının en kötü dönemine, ihtiyarlık çağına ulaştığında, hislerin ve kuvvetin zayıflayıp takatten kesildiğinde ve cemiyet sebepleri darmadağınık hale geldiğinde, artık pişmanlıktan ve üzüntüden başka bir şey meydana gelmez. Hatta tövbenin bir türlü olan üzüntü ve nedametle bile fırsat bulamayabilirsin.
Evet, çok güzel bir şey söylüyor burada Yalan Rabbani Hazretleri. Hani bizim kafamızdaki o yaşlılık dönemi dindarlık dönemidir diye bir halkın kafasında. Der ki pek çok kardeşimiz emekli olayım inşallah namaza başlarım. Önce hacca giderim. Haçtan gelir namaza başlarım. Oruca başlarım. O zaman daha çok zekatımı, infakımı veririm. Şimdi gencim yani birazcık müsaadeyim de hani gençliğimi yaşayayım. Tam tersine diyor İmam Rabbani Hazretleri. İnsan diyor gençken kendini toparlayabilir. Gençken namaza, oruca, zekata, Kur'an'a vakit ayırabilir. Çünkü ileri yaşlarda artık başlar. Kolunuz ağrır, mideniz ağrır, gözleriniz görmez, efendim ayaklarınız yürümez.
Vücut düşmeye başlıyor.
Yani camiye gitmek isteseniz ayaklarınız müsaade etmez. Kur'an-ı Kerim okumak isteseniz gözleriniz, kafanız müsaade etmez. Kafanız almaz, ezber yapamazsınız mesela. Şimdi yani ileride de cemiyet haline yani o kendini toparlama imkanın diyor çok zayıftır. Böyle olunca sen şimdi fırsatı bil, gücün kuvvetin yerindeyken, elin ayağın sağlamken bunu yap diyor.
Peki efendim. Efendimizin haber verdiği ve asi günahkarları kendisinden sakındırdığı ebedi azap ve daimi ceza önümüzdedir. Ve mutlaka gerçekleşecektir.
Yani burada İmam-ı Rabbani Hazretleri, tabi bizim tasavvuf ve İslam'da genel bir kural vardır. İnsan gençken daha çok cehennem ateşini düşünmeli ve korkmalı. Yaşlıkta ise daha çok ümit var olmalıdır. Bunu tavsiye ediyor sufiler. Çünkü genç enerji yerinde, haramlara açılan kapılar da sonuna da açık maalesef günümüzde. Böyle olunca insanlara böyle yani Allah kerim, Allah rahim diyerek Allah affeder, Allah bağışlıdır demek ne oluyor bir bakıma? O insana günaha teşvik oluyor. Halbuki bu yaşlarda hepimiz Allahu Aziz'in züntikam. Bu ayeti iyi bileceğiz. Yani Allah intikam sahibidir. İntikamı hakikaten acıdır. Seri'ül hisab. Hesapları Allah çabuk görür. Yani münafıkların, kafirlerin, günahkarların hesabını anında görüverir. Bunları iyi hatırlamakta fayda var. İmam Rabbani işte bu sünnete uyarak genç kardeşlerimize bunu hatırlatıyor.
Bunu işaret ediyor.
Eyvallah.
Bu zamanda lanetli şeytan Allahü Teala'nın keremini dile getirerek hile, aldatma, ihmale ve ertelemeye teşvik etme, entrikalarla insana yaklaşır. Onun affının genişliğini ileri sürerek günah işlemeyi önerir.
Aynen bunun gibi işte yani.
Şeytanın vesveseleri başlıyor değil mi?
Der ki yani işte bir tanesi yani daha gençsin şimdi yapma, ileride yaparsın. Hı hı. Yani bazen bunu anne babalarımız yapıyor maalesef. Yani dindar anne babaya çocuğunla alakalı bir şey soruyor. O daha o genç diyor. Biraz daha bakalım yaşlanınca dindarlaşır. Halbuki bunlar genelde yani %80 gördüğümüz bir insan genç ki namaza, Kur'an'a yönelmemişse ileri yaşlarda yönelmesi nispeten daha da zorlaşıyor. Hı hı. Bu böyle olmuyor. Tabii şeytanın tuzakları bunlar. Hiçbir zaman bizim şeytana kulak vermememiz lazım. Ama tabii şeytan hadislerde geçtiği için yani bizimle kendimiz aramıza giriyor. Damarlarımız dolaştığı için kalbimizi, beynimizi okuduğu için bizim düşüncelerimize her zaman
engel oluyor.
Engel de oluyor veya negatif, kötü taraflara bizi yönlendiriyor.
Çekiyor.
Tabii İmam Gazali bunu çok güzel açıklıyor. Bu üçüncü ciltte kitap Acayibül Kalp. Orada şeytanın nasıl bize konuştuğunu, nasıl bizi kötülük yapmaya ikna ettiğini veya işte bizi Allah ile aldattığını. Ayet-i Kerime'de geçiyor sözübillah. Vela yavrunneku billahil garur. Allah ile aldatan sizi aldatmasın. Nasıl aldatır? İşte dediği gibi Allah affeder canım. Yani dünyada o kadar çok günah işleniyor ki Allah seni niye görsün ki? Seni affeder. Sen Müslümansın. Allah seni bağışlar şeklinde. Bu tür yanlış anlayışları maalesef bazı Müslüman kardeşlerimizde biz bunları görebiliyoruz. Tabi bundan da sakınmak lazım. Bunu ifade ediyor İmam Rabbani Hazretleri.
Muhakkak. Çok dikkatli olmak ve bilmek gerekir ki dünya dostların ve düşmanların iç içe olduğu, her şeyin birbirine karıştığı bela ve musibet yurdudur. Allahü Teala'nın rahmetimse her şeyi kaplamıştır. Ayetinde ifade ettiği üzere Allahü Teala'nın rahmeti her şeyi kuşatmıştır.
Tabii bu dünyada insanlar kafir, münafık ama ahirette bu öyle yok. Estağfirullah. Vemtazul yevme eyyuhel mecrimun diyor Allahu Teala kıyamet günü. Ey günahkarlar siz şöyle bir kenara ayrılın bakalım. O gün artık münafıkların, kafirlerin, müminler arasında karışması. Ha, bu dünyada öyle oluyor maalesef değil mi? Pek çok münafık, inançsız, riyakar, saf Müslümanları kandırabiliyor. Onların arasına girip ben de sizdenim diyor. Ağlıyor, sızlıyor falan onları kandırabiliyor. Ama ahirette bunlar mümkün olmayacak. Bir de Allah'ın tabii ki azabı var, şiddet. Ama o müminler için inşallah inanıyoruz ki belli kesim insanlar için belli bir azap olacak. Bazı günahkarlar için ama inşallah Allahu Teala genelde bütün müminlere bir şefaat, bir rahmet edecek.
İnşallah.
Onları da inşallah cennetine koyacak. Buna Amin. İnanıyoruz. Allah inşallah bunu bize hakkımızda gerçekleştirir. Buyurun.
Ayette evet ey suçlular bugün de şöyle ayrılın. O günde dost ve düşmanı birbirinden ayırmak mümkün olur. Artık o gün rahmet kurası dostların ismine çıkar. Allahü Teala'nın ileride onu rahmetimi özellikle kötülükten sakınanlara, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Araf 156. ayetinde teyit ettiği üzere düşmanlar mutlak olarak mahrum ve kesin anlamıyla lanetlenmiş olurlar.
Eyvallah. Şimdi tabii ileride rahmete, Rabbimizin rahmetine uğramak, mahsur olmak istiyorsak ayet-i kerime anlatıyor. Ne diyor? Kötülüklerden sakınanlar, zekatları verenler ayetlerimize iman edenler buyuruyor Rabbimiz. Tabi ayetlere iman etmek nasıl oluyor? Aslında biz her Allah'ın günü ayetlerle imtihan oluyoruz. Yani bir konuda mesela miras diyelim ki birisi ölmüş. Diyorsun ki bu mirası İslam'a göre paylaştıralım deseniz pek çok Müslüman olduğunu iddia ettiği halde kardeşimiz ya ne gerek var İslam'a göre işte medeni hukuka göre paylaşalım. Veya aile ilişkilerimiz şeriatı esas alalım olmuyor. Maalesef bugün pek çok ayet-i kerimeye insanlar kalben itiraz ediyor. Belki bu itirazlar onların küfrüne de vesile oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir hükmünü inkar etmek, yani Allah'ın koyduğu bir hükmü beğenmemek demek, bunun da neticesi küfürdür. O yüzden Allah-u Teala'nın biz her ayetine inanmalı. Yani sadece Allah var, ahiret var, peygamber var demekle iş bitmiyor. Allah'ın verdiği hükümleri beğenmemiz gerekiyor. Ve onlara tamamen gönlen, hiç itirazsız teslim olmamız gerekiyor. Yani işte o kadar iman meselesi.
İman etmek meselesi
o kadar kolay. Yani imanın 5 şartı var ama daha onun altında neler var. 6 şartı var. 6 aslı var ama onun ötesinde Kur'an-ı Kerim'in bütününe inanmamız ve tasdik etmemiz gerekiyor. Bu hakikaten bugün son derece zor. Yani bir yerde bir faizle alakalı konuşuyorsunuz. Yani oradaki insanlar diyor ki ya faiz artık bugün faiz olmazsa olmaz diyorlar. Hı hı. İçki meselesi geliyor. Ya diyor ki bir tanesi geçen bir yerde şahit oldum ben. Ömrümde hiç içki içmedim ama diyor kimsenin içkisine karışmamak lazım. Bırakın içen içsin diyor. Ya bunu bir Müslüman söyleyebilir mi? Hı. Namaz kılan bir Müslüman söylüyor bunu. Yani bak işte ne kadar düşüncesizce bir laf. Yani ben içki içmedim ömrümde güzel. Çok hoş bir şey ama bırakın içen içsin bunu diyebilir mi insan? Yani yemruna bil ma'ruf diyor Allah-u Teala müminleri tarif ederken. Onlar iyiliği emrederler. Kötülüklerden insanları sakındırırlar. Sen insanlar içki içsin bunu serbest olsun diyorsun yani. Bunu bir mümin söyleyemez. Bunu siz söylediğiniz zaman Allah'ın Kur'an'da koyduğu ahkama karşı gelmiş oluyorsunuz. Ya Rabbi sen bu konuda hata yapmışsın, sen bu konuyu bilmiyorsun. Ben daha iyi biliyorum demiş oluyorsunuz. Bu da insanı herhalde küfre götürür.
Hocam izninizle okumaya devam ediyoruz.
Buyurun efendim.
Alimler demiştir ki, küçük günahta ısrar büyük günaha götürür. Büyük günahta ısrarsa küfre götürür. Böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınırız.
Demek ki muhterem dinleyicilerimiz küçük günahlar. Yani bu günah küçük ne olur dememek lazım. Hı hı. Çünkü küçükler tekrar ede ya bir insan gözüne sahip olamıyorsa önce sağa sola haramlara bakar. Sonra bir gün etkisinde kalır o haramı da işler. Haramı işlemekle kalmaz o haramı 3-5 kere yaptığı zaman da der kardeşim bu yani... Ne var bunda canım Allah Allah. Yani bu modern hayatın bir gereği der. Böylece haramı savunduğu zaman da küfre düşer. Yani küfre düşmesi için bir insanın haşa Allah yoktur falan demesi gerekmiyor. İşte böyle imani konularda efendime söyleyeyim. Allah'ın bir emrini küçük görmesi, bir yasağını lüzumsuz görmesi insanı Allah göstermesin imandan çıkarıyor. O yüzden yine Musa Efendi'nden gelen bir rivayet var. Günahın diyor küçüğü büyüğü olmaz. Yani sen bir günah işliyorsun da kime karşı işliyorsun? Ona bir bak. Yani bize mesela bir arkadaşımız bir şey rica etse, önemli bir şey bile rica etse icabını da yapmayabiliriz. Ama babamız bizden küçük bir şey istese o küçük işi yapmak zorundayız. Niye? Çünkü isteyen büyük. O bizim babamız. Annemiz bizden bir şey istese onu yapmak zorundayız. Çünkü küçük de olsa oğlum bana bir bardak su getir dese anne git kendin al diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Gidip o suyu getirmek durumundayız. Ama diyelim ki bizden küçük bir şey istese küçük kardeşimiz onu yapmasak da olur icabında. O yüzden bir de bu meselesi var. Sufiler meseleye bu gözden bakıyor. Bu sebeple de pek çok sufi küçük günahı da büyük günah gibi gözünde büyüterek isyandan son derece sakınıyorlar.
Peki efendim. Azını açıkladım endişelerimin. Çünkü korktum. Sıkılmanızdan yoksa söylenecek çok söz var.
Eyvallah. Yani daha çok söyleyebiliriz ama diyor. Tabii burada bir şeye dikkat çekiyor İmam Rabbani Hazretleri. Biz bir insana nasihatte bulunurken de onu kesinlikle yani fazla sıkmamak gerekiyor. Tabii her nasihat esasında birazcık karşıdaki insana sıkıntı verir. İnsanlar bazen hani uyarılmaktan hoşlanmazlar ama uyaran insan da son derece dikkatli olacak. Öncelikle mesela bir insana nasihat etmek istiyorsak önce onun bir kalbine gireceğiz. Bir genç kardeşimizin kalbine girmeden onu bir şekilde bir hediyeyle, bir güler yüzle, bir efendim güzel sözle onu onur etmeden direkt şeye girmek, nasihate girmek zaten çok itici oluyor. O yüzden ben diyorum ki yani bu işte uğraşan kardeşlerimiz iyi bir psikolog gibi olmalı. Karşısındaki insanı ölçmeli, tartmalı, biçmeli. Ona sözlediği sözle ikinci bir zarar vermemeli.
Yani kişiden öyle, kişiye de bu değişiyor tabii.
Öyle güzel söylemeliyiz ki o insan da tabii olarak bizim peşimizden gelmeli, o hakkı görmeli. Hı-hı. Yani insanın nefsine böyle inatlaşarak, nefsini böyle tahrik ederek hakkı söylemek son derece yanlış. O hakkı onu böyle üzmeden...
Isıta ısıta, sevdire
evet,
sevdire.
Evet. Buyurun.
Allah-u Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri razı olduğu işlere muvaffak kılsın demiş.
Amin diyoruz.
Rabbani Hazretleri. Amin. Mektubumuzun son kısmında eklemek istediğimiz son bir husus diyor. Bu mektubun taşıyıcısı Mevlana İshak bu fakirin dostlarından ve sevenlerindendir. Eskiden beri komşuluk hakkı vardır. Eğer yardıma ihtiyacı olursa kendisinden teveccühünüzü esirgememenizi dileriz. Kendisi yazı ve ifade sanatını bilmektedir. Ve bu işte imkanı oranında deneyimi de olmuştur ve selam diye 96. mektubu bitirmiş Rabbani Hazretleri.
Ya burada kısa bir belki yorum yapmak lazım. Şöyle ki İmam Rabbani Hazretleri yani hem gönderdiği insanı iyi tanıyor, mektubu alanı, hem de mektubu götüreni iyi tanıyor ve bunlar arasında da bir iletişim. Özellikle de mağdurları seçiyor ki hani diyelim ki bir şehre mektup gönderecek, o şehre yerleşmeyi planlayan ama maddi durumu iyi olmayan bir insan tercih ediyor ki o insan da istifade etsin. Ne diyor? Bak ben benim komşumdur diyor. Beni sever diyor. Manevi tarafı
kişinin
vardır.
Kişinin kim olduğunu söylüyor.
Eyvallah. Bir de ne diyor? Onun
özelliklerinden
bahsediyor. Yani. İşte okuması yazması vardır falan. Böylece ona da bir şey. Bunu neyi gösteriyor? Allah dostları müritlerinin hem maddi hem de manevi işlerini takip eder. Onları yani madden de kalkındırmaya.
Tüm hassasiyetlerini gözetiyorlar değil mi?
Eyvallah. Onları yani her konuda desteklemeye yaparlar. Hakikaten biz de bugün etrafımızdaki güzel insanlara baktığımızda onların madden şöyle diyorum yani bazen hani genelde mürit şeyhine rabıta yapar. Hı-hı. Ama elhamdülillah etrafımızda öyle güzel insanlar var ki onların müritlerine olan rabıtaları müritinkinden çok daha fazla. Bunu yakından hissediyoruz. İlgileri, alakaları, maddi manevi her konudaki destekleri bunu gösteriyor. Demek ki bu İmam Rabbani silsilesinde böyle bir ilgi ve alakanın devamı var ki bugün elhamdülillah çevremizdeki güzel insanlar da hep bunu fazlasıyla
bizi mutlu ediyor.
Müşahede ediyoruz. Herhalde 96. mektup bitti. 97. mektuba geldik.
97. mektubun başındayız inşallah. Şeyh Derviş'e yazılmış ve konusu ibadetten maksadın yakine ulaşmak olduğu efendim.
Yakin yani hadiste tarif ediliyor yakin ne demek? Ente abdallaha keenneke terahu. İhsan dediğimiz Allah Resulü tarif ederken Rabbimizi görüyormuş gibi ona kulluk etmek. Yakin bu demek. İmam Rabbani bunu çok güzel açıklıyor başka yerlerde. Yani tasavvufun diyor esas amacı imanımızı bu seviyeye getirmek. Yani Ali Efendimiz diyor ya gözümdeki diyor perde kaldırılsa Allah'a olan imanımda bir artış olmazdı. Bu neye benziyor? Şunu demek istiyor yani. Ben desem ki size Doğu Bey cebimde şu kadar para var desem. Siz inanırsanız inanırsınız yani. Bunu ben size çıkarıp göstersem dersiniz ki hocam ben size inanmıştım. Bunu bana göstermekle size olan inancımda bir fazlalaşma da olmadı yani. Baştaki inancım neyse şimdi de aynı. Bir insana inanmazsınız size bir şey söyler. Sonra o söylediğinde yani diyelim bir şuyum var der. Cebimde silah var der mesela çıkarı gösterir. Dersiniz ki inanmıyorsanız bu silah oyuncak dersiniz. Veya para çıkarıyorsa cebinden bu para sahte dersiniz. Niye? Çünkü sizin ona olan inancınız gözünüzle görseniz dahi değişmez. Bu sebeple hakikaten tasavvuf zikirle, fikirle, tefekkürle imanı o dereceye ulaştırıyor ki artık ahirete varan insan, ya Rabbi zaten ben bunun hepsine inanmıştım. Cennetine inandım, cehenneme inandım. Yani en ufak şüphem yoktu ki.
O teslimiyet.
Eyvallah. Öyle olunca dünyada bizim de yapmamız gereken inşallah yani tasavvufi uygulamalarla, zikirle, murakabe ile, seher vakitlerine kıldığımız teheccüdlerle imanımızı o seviyeye ulaştıracağız ki artık en ufak bir şüphe içimizde en ufak bir tereddüt kalmayacak inşallah.
İnşallah hocam. İnsanın yaratılışındaki maksat kendisine emredilen ibadetleri yerine getirmektir. İbadetlerin edasından maksat da iman hakikati demek olan yakini elde etmektir.
Estağfirullah. Ayet-i kerime gelecek herhalde. Ve'bud rabbeke hatta yetikel yakin. Evet, onu ben şimdi söyleyecektim ama geliyor. Devam edelim.
Pekala hocam. Allah-u Teala'nın sana yakin gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Hicr 99. ayetinde bu manaya bir işaret olabilir. Çünkü ayette geçen hatta kelimesi gaye için olabileceği gibi illet yani sebep bildirmek için de olabilir.
Yani niye Allah'a kulluk et? Ki sana yakini bilgi gelsin. Marifetullah gelsin. Bunun için Allah'a ibadet et. Demek ki eğer biz ibadet ediyor da buna rağmen yakini bilgiye kavuşamıyorsak kendimizde bir sıkıntı var. Yani ibadetlerimizi demek ki yerli yerince yapamıyoruz. Namazımızı güzel kılamıyoruz, huşuyla kılamıyoruz. Zikir çekiyoruz, evrat yerine getiriyoruz ama demek ki evrata kendimizi vermiyoruz. Dilimiz bir şey söylüyor, kalbi başka bir şey.
Samimiyette bir problem var hocam.
Düşünüyor veya tasavvufa girince diyoruz ki ya işte biraz çevre kazanalım. İşte biraz böyle karizmatik, keramet sahibi insan olalım gibi başka ikinci, üçüncü sebepleri, yanlış sebepleri yani ön plana çıkarıyoruz. Böyle olunca da yaptığımız ibadetlerden, devam ettiğimiz sohbetlerden maalesef
o feyiz
istifade edemiyoruz. Bu sebeple yani bizim hakikaten zaman zaman kendimizi murakabe edip ibadetlerimizin, Allah'a olan kulluğumuzun sebeplerini, neticelerini gözden geçirmemiz, buna göre kendimizi bir rektefe edip niyetlerimizi, efendim işte yaptığımız işleri düzenlememiz gerekiyor.
İnşallah. İbadetin edasından önce gelen iman, imanın suretidir. Yoksa yakin diye tabir edilen hakikati değildir. Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, iman ediniz.
Şunu demek istiyor. Yani insan Müslüman olur. Ama o imanı, Allah'a getirdiği iman daha böyle çok kavi, yerleşmiş bir iman değildir. Yani Allah birdir der. Allah rezzaktır der. Ama birazcık rızkı gecikse mesela, ya nerede kaldı rızkım der. Acaba Allah bana rızkımı vermeyecek mi diye Allah hakkında suizanla bulunur. Başına bir bela gelir. O belayı Allah'ın yazdığını unutur. Niye beni buldu bela der mesela. Bunlar hep imanı zafiyetlerdir. Ama ibadetlerle, tefekkürle, fikirle, Kur'an okuyarak, sohbetlere giderek öyle bir hale ulaşır ki artık imanı kamil olur. Başına bela gelse Allah'a şükreder. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül,
her şey
yahut
Allah'tan.
Dikendir. Her şey Allah'tan der. Rızkı biraz gecikse sabırsızlık gösterip de harama dalmaz. Hani meşhur hikaye vardır. Ali Efendimiz bir gün mescide girerken oradan bir bedeviye devesini tutar mısın diyor. Yani ben iki rekat namaz kılacağım diyor. Öğle namazı kılacağım neyse. Devesini veriyor. Tabii o adam da ihtiyacı var demek ki deveyi tutan. Devenin yularını çalıp kaçıyor. Deveyi başıboş bırakıp gidiyor. Ali Efendimiz de çıkarken o adama bir iki dirhem harçlık vereyim. Yani ihsanda bulunayım diye hazırlamış. Bir bakmış ki adam gitmiş. Yular da yok. Neyse diyor, devesini alıp götürüyor evine. Hizmetçisini al şu iki dirhemi diyor, git bana bir tane diyor çarşıdan yular al gel. Olacak ya, hizmetçi gidip o hırsızdan iki dirheme o yuları geri alıyor. Tabi Ali Efendimiz yuları tanıdığı için devenin yularını görünce diyor ki ya diyor, adam diyor helal rızkını acele ettiği için haram hale getirdi. Yani beş dakikada bekleseydi zaten ben ona iki dirhemi verecektim. İhsan olarak. Ama o hırsızlık yaptı. Acele etti. Bir an önce bir şeyler kavuşmak istedi ama helal olan rızık harama döndü diyor. O yüzden hakikaten bu imanın kemale ermesi ancak ibadetten, taattan sonra ve belli bir marifetullah'tan sonra ancak mümkün oluyor. Bu da ibadetlere bağlı. Bir insanın ibadet etmeden, Allah'a kulluk etmeden, namaz kılmadan, oruç tutmadan da tam imana erişmesi mümkün değil. Yani bir adam iman ettim diyor mesela, abdest yok, namaz yok, zekat yok. Ya bu iman nasıl kemale erecek? Bu mümkün değil. Onu ifade etmek istiyor İmam Rabbani Hazretleri.
Mektubat da şöyle devam ediyor hocam. Ey iman edenler, iman ediniz. Yani bu ayeti kerimenin manası diyor. Ey şeklen iman edenler. Emredilen ibadet vazifelerini yerine getirerek hakikatle iman edin. Yani hakikaten iman ediniz demektir diyor.
Yani şimdi Allah diyor ki namaz kıl, Allah diyor ki şunu yap, Allah diyor bunu yap, Rabbimiz Celle Celaluhu emrediyor. Biz de Rabbimizin yani kadiri mutlak, her şeyin sahibi, mülkün sahibi olduğunu da Kur'an'dan okuyoruz. Yani zekatımızı veremiyoruz mesela. Mesela قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكُ. Bütün mülkün sahibi Allah'tır. bu ayeti okuyoruz, biliyoruz. Zekatımızı veremiyorsak demek ki inancımızda sıkıntı var. Yani bir insan mesela diyelim ki bir muhasebeci düşünün, bir şirketin muhasebecisi. Yani başka bir insan çek getiriyor, senet getiriyor onu veya ödemesi gereken parayı seve seve ödüyor. Yani ben bunu ödemeyeyim, geciktireyim diyemiyor. Niye? Çünkü biliyor ki bu para patrona ait, şirkete ait, kendi cebinden çıkacak bir para değil. Rahatlıkla veriyor yani, hak edene veriyor. Aynen bunun gibi bizim de bu dünyadaki imanımız eksikse, marifetullahımız eksikse tabii dünyayı tam tanımadığımız için dünyaya dönerek sarılıyoruz. Allah'ı tam tanımadığımız için bu konuda güzel bir mesnevi hikayesi var.
Buyurun hocam.
Aslan, aslanın birisi girmiş bir köylünün ahırına, köylünün ineğini yemiş. Yani ondan sonra bir de tabii yiyince yorulmuş, yatıp orada dinleniyor. Bu ara gece karanlığında köylü geliyor. Demek su vermek için falan filan hayvanlara. Aslan da yattığı için gelip onun sırtını okşuyor. Ah benim sarı kızım diyor. Ya onu sarı kız zannediyor şimdi. Halbuki o aslanı gündüz gözüyle görse öyle ona el dokunabilir mi, değil mi? Aslan diyor ki gündüz görüşürüz. Sen şimdi diyor sarı kız zannediyorsun ama gündüz beni görünce ne olduğumu anlarsın diyor. Şimdi teşbihte hata olmasın. Haşa. Biz Rabbimizin yani bazen onun sıfatlarını, onun intikamını, onun gücünü böyle yani gaflette bulunarak unutabiliyoruz. Bunu fark etsek hiçbir zaman Rabbimize isyanda bulunamayız. İşte bunlar toptan birleştiği zaman marifetullah, ibadetler, şunlar bunlar ancak o zaman imanımız bize fayda veriyor. Yoksa ilk şekli iman, yani bir kere ver iman ettim demekle iş bitmiyor maalesef. Allah-u Teala ne diyor işte, ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu aminu. Tekrar iman edin ama imanınız hakiki iman olsun. Sizi aksiyona, sizi fiile sevk etsin. Öyle iman ettim deyip de yatıyorsan, hiçbir insan işe yaramıyorsan, müminlere fayda
sözde
yoksa...
Sözde kalmayacak efendim, hakikatte olacak.
Yoksa tabii bu hakikat olmayan bir iman demek. Yani ben cebimde çok para var diyorum ama aç geziyoruz ikimiz. Ben size bir yemek ısmarlamıyorum mesela. Demek ki bunun hakikati yok. Belki cebimde tabii para yok veya var da harcamıyorum. İkisi de neticede hakikati olmayan, başkasının faydası olmayan bir iddia oluyor maalesef.
Buyurun. Maalesef hocam. Fena ve beka devletlerini elde etmekten ibaret olan velayetten maksat da ancak sözünü ettiğimiz bu yakindir. Eğer fena fillah ve beka billahla hulul ve mahal olmayı, Allah'ın kulun içine girmesini ve kulun da Allah'a mahal olmasını çağrıştıran başka bir mana murat ederlerse, bu ilhadın ve zındığın ta kendisidir.
Yani şimdi burada önemli bir tasavvufi kavramları açıklamaya girdi İmam Rabbani Hazretleri. Hı hı. Hani fena fillah, beka billah diye bizim sufilerin çok çok kullandığı tabirler var. Allah'ta fani olmak. Yani Allah'ın iradesinde yok olmak manasında biz bunu daha çok kullanıyoruz. Ama diyor bazı sufiye Allah'ta fani olmayı haşa Allah'ın vücudunda fani olup veyahut da Allah'ın kulun vücudunda zuhur etmesi gibi böyle Allah'a mekan isnat etmek, ibahiyecilik, kulu tanrılaştırmak gibi böyle çok yanlış algılara da sebep oluyor diyor. Bu ancak zındıklıktır. Zındık ne demek? Zındık iman ettiğini düşündüğü halde dinden çıkan insan demek. Yani bir insan mesela Allah hakkında, kendisi hakkında yanlış bir iddiada bulunur. Der ki mesela ben de Allah hulul etmiştir dese ne olur? Yani hani diyor Hristiyanlar Allah İsa'da tecelli etmiştir ve İsa Tanrı olmuştur. Al sana işte Hristiyanım, dindarım, Allah'a inanıyorum, ibadet ediyorum dediği halde zındıklık yani kafirliktir bu. Bu sebeple diyor ki fena fillah, baka billah demek böyle zındıklık falan değildir. Bu bizzat insanın Allah'ın iradesinde fani olması, Allah'ın emirlerine severek koşması, imanının yakini olması, yani ihsan dediğimiz hadiste geçen Allah'ı görüyormuş gibi bir imana ulaşmasıdır diyor. Hakikaten bunlar çok önemli muhterem dinleyicilerimiz. Çünkü zaman zaman pek çok kardeşimiz tasavvufun bu ince makamlarını, ince kavramlarını anlayamıyor. Böyle yani yalan yanlış bilgiler, yalan yanlış fikirler yürütüyor. Bunlardan son derece kaçınmak lazım. Ehl-i sünnet vel cemaat tasavvufunda böyle zındıklığa kapı açacak hiçbir fikre asla müsaade edilmez. Hı hı. Buyurun efendim.
Tabakat meşayihinden olan İbrahim bin Şeyban demiştir ki, fena ve beka, Allah'ın birliğine, halisane inanmak ve ibadette doğru yolu tutmak şartıyla kaimdir. Bunun dışındakilerse safsata ve zındıklıktır.
Yani İbrahim bin Şeyban radıyallahu anh diyelim, ne diyor? Fena ve beka ancak Allah'ın emirlerini, ibadetlerini yerine getirirsek bir kıymet ifade eder. Eğer bir insan ben Allah'ta fani oldum diyor da ibadet etmiyorsa mesela, böyle ne kadar kelli felli güzel sözler söylese de biz onun sözlerine inanmayız. Diyelim bir adam namaz kılmıyor. İstediği kadar böyle marifetullah'tan bahsetsin. Bugün bundan çok karşılaşıyoruz maalesef. Televizyonlara bakıyoruz böyle. Yani İslam'ın emirlerini yerine getirmeyen insanlar. Tesettür yok, şu yok, bu yok. Belki namazın abdestinde hiç dikkati yok. Ama o İbn Arabi'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaşi Veli'den, Yunus Emre'den ahkam kesiyorlar.
Söylüyor da söylüyor.
Söylüyor. Bunlara güvenebilir miyiz? Hele fena fillah bakabillah gibi sufilerin yani hakikaten zor kavramları konusunda da böyle ileri geri konuşuyorsa biz bunlara itibar etmeyiz yani. Hı. Bunu ifade ediyor İmam Rabbani Hazretleri.
Peki efendim. Baki meramımız şudur ki Şeyh Miyanullah beş ibadet, takva ve faziletle donanmış bir zattır. Birçok kişinin onunla irtibatı vardır. Herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsa teveccüh göstermenizi umarız. Bir önceki mektupta olduğu gibi buradaki Eyvallah. De aynı şekilde hassasiyetini göstermiş Rabbani Hazretleri.
Yani her mektubunda bir mümine de faydası oluyor. Yani nasihat ettiği zaten faydası var nasihatlarıyla, bir de o mektubu taşıyan insana böyle onun hakkında güzel şehadette bulunuyor. Onun bir işe yerleşmesine sebep oluyor. Bu sebeple biz demek ki biz de şunu anlıyoruz. Biz de insanların maddi dertleriyle ilgilenmemiz lazım. Sadece nasihat ederek insanları göndermek doğru değil. Onların maddi her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek mümkünse tabii ki. Elimizde mümkünse, ne kadar imkan varsa.
Elden geliyorsa
eyvallah.
Efendim.
Bu sebeple inşallah biz de bu iki mektuptan anladığımız yani insanlara yardımcı olmak tasavvufun en önemli hedeflerinden birisidir.
Gayelerinden
eyvallah.
Birisidir.
Yakın imana erişmek, yakın imana erişmek için de ibadetlere sarılmak, bunu anladık. İnşallah Rabbimiz bütün bu güzel halleri bizlere tecelli ettirsin diyoruz.
İnşallah hocam, ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Elimden geldiğince ben Doğan Akın bugün hocama programda yardımcı olmaya çalıştım. İmam Rabbani Hazretlerinin şu son mesajıyla dilerseniz programımıza bir son verelim. Selam sizin ve hidayete tabi olanların üzerine olsun kıymetli dinleyenler. Selam ve duayla.